Ayrım 23.
İspanya'dan işgal altındaki İstanbul'a dönerken Şilep'teki konuşmalarda şunları söylemekten çekinmez. Zafer de mağlubiyet de ömürlü değil. Zaten iş olacağına varıyor. Öyleyse neden çarpışmalı? Sayfa 18. Kamil Bey İstanbul'a dönünce bağlar başında teyzesinden kalma bir köşkü yeni bir biçime sokar. Hala eski Kamil Bey'dir. Evin tamiri meseleleri arasında boş şeyler düşünmeye vakit buldukça, sokaktaki insanlara bakarak içinde yaşadığı ağır mağlubiyetin vatandaşları üzerinde ne tesir yaptığını anlamaya çalışmış, yalnız mutlak bir ümitsizlik ve ümitsizlikten gelen mutlak alakasızlık sezmişti. Sayfa 30-31. Kamil Bey'deki değişme bir gün köprüde Galatasaray'dan sınıf arkadaşı Ahmet'le karşılaşmasıyla başlayacaktır. Yazar bu karşılaşmaya Kamil Bey'i biraz olsun hazırlamak için onu çevreyle temasa başlatır. Yalnızlıktan usanıp insanların arasına karışmak. Sayfa 40. İsteyen Kamil Bey mahalle kahvesine gider. Orada milletin teslim olmadığını görür. Topal Rıza Usta'nın dediği gibi işlerin er geç düzelmemesine imkan yoktu. Sayfa 44. Ne var ki Kemal Tahir burada biraz acele ettiği için Kamil Bey'in inanışlarındaki değişmeyi romanın gerektirdiği hareketler içinde vermediği için Kamil Bey'deki değişme kişide pek öyle gerçek duygusu uyandırmıyor. Kamil Bey'in halkla teması, bu temasın ona öğrettikleri daha geniş, daha ayrıntılı verilmeliydi. Ahmet'in teklifiyle Kamil Bey'in yaşamında bir değişme başlar. Kamil Bey'in milli mücadeleye karışmasını Kemal Tahir'in bir rastlantıya bağlaması, Kamil Bey ile Ahmet'in köprüde karşılaşması. İlk bakışta insana pek de hoş gelmiyor ama başka türlü nasıl olabilirdi? Kamil Bey milli mücadele gibi bir olayın geçtiği zamanda yaşıyor. Namuslu bir aydınsa bir karşılaşma, en küçük bir olay onu bu haklı yana doğru götürecektir. Çünkü haklı ile haksız, doğru ile yanlış, kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Kamil Bey'in sınıf arkadaşı İhsan'ı mobshanede ziyaret ettiği zaman İhsan'ın dediği gibi, yanılmak insanlar için ayıp bir şey sayılmamak lazım. Lakin burada şaşırmak, hata etmek olur mu? İki ayrı şey yok ki azizim. İki ayrı şey mevcut olsa, hayırlıyı idrakte yanıldı deriz. Bir tek yol kalmış, o da dövüşmek. Kamil Bey gibi bu dövüş için hazırlıklı olmayan bir insanın bu dövüşe katılması ister istemez rastlantısal olacaktır. Bu rastlantı Kamil Bey'in boş yaşamına anlam verecektir. O da bunun ayrımındadır. Ahmet kendisinden yardım istediği zaman böyle bir hizmete evvelden beri muhtaç. Sayfa 48. Olduğunu hisseder. Bu aşağı yukarı yaşamını Kamil Bey gibi geçirmiş ama namuslu, iyi niyetli her aydının ruhsal durumudur. Kamil Bey'in gelişmesinde karşılaştığı olumlu tiplerde, olumsuz tiplerde rol oynar. Mobshanede İhsan'ı ziyaret ettikten sonra işin şüpheli olduğunu düşünmüyor, inanıyor. Şikayet etmiyor, memnun görünüyordu. İmrenmemek imkansızdı ve İhsan kadar kuvvetli olmak lazımdı. Sayfa 68 diye düşünürken, Baba Ali aydınlarını gördükten sonra da millete güvenmeyi hiçbir zaman denememiş, henüz bir milletin varlığından haberleri olmamış bütün münevverler gibi, her biri kendilerini teker teker vuruşup, teker teker yenilmiş sayıyorlar. Bir daha kalkarak yeniden başlamaya cesaret bulamıyorlardı. Yalnız imtiyazlı bir zümreye dayanmaya yeltendi. Halkı büsbütün terk ettiği için çöken imparatorluk münevverlerini de beraber sürüklüyordu. Sayfa 93. Gerçeğine varır. Yahut bazı şiirleri aydınları gördükten sonra içinden yaşadıkları cemiyetle bir kere çatışmışlar. Hayatımızı, insanlarımızı beğenmiyorlar. İstedikleri gibi değiştirmeye güçleri yetmiyor. Üstelik mağlubiyet de çöktü. Geçmişe saklanıyorlar, sembole saklanıyorlar. Hiçbirinde işe yarar, yol gösterir aydınlık yok. Sayfa 136 gibi güncelliğini koruyan gerçekleri görür. Bu gerçeklere varan hareket içine giren aristokrat aydın Kamil Bey'de bir takım değişmeler başlar. Şimdi ilk defa bu son zamanlarda bugünü yaşamak zevkini tadıyorum. Ötekilerde mutlaka keder oluyordu. Bugünü yaşamakta ise pek keder yok. Sayfa 108. Kemal Tahir, Kamil Bey'deki bu fikri değişmeleri gösterirken, onun kimi insanca davranışlarını göstermeseydi, kolaylıkla yapmacığa düşerdi. Ama Kamil Bey'i bütünüyle göstermekten çekinmiyor. Gerçekçilik biraz da kişilerdeki hoş olmayan yanları da göstermekle, yazarın sevdiği kişilerin kusurlarını saklamamasıyla mümkün. Söz gelimi Kamil Bey, ilk kez takip edildiğini anlayınca adam akıllı korkar. Asıl acayip olan korkması değil, bu korkudan utanmamasıydı. Sayfa 122. Kemal Tahir'in bu tür gözlemleri özellikle mapushane faslında mükemmeldir. Kamil Bey geliştikçe karısı geride kalır. Kemal Tahir nedenlerini de açıklıyor bunun. Ama roman bakımından, Esir Şehrin insanlarındaki en gerçek tiplerinden biri Kamil Bey'in karısıdır. Nedime Hanım olsun, Ramiz Efendi'nin karısı olsun zorlama tipler. O günlerde böyle kadınların bulunduğuna, onların yaptıkları işleri yaptıklarına insan kolay kolay inanamıyor. Ama Nermin Hanım bütün gerçekliğiyle yaşıyor. Kamil Bey geliştikçe karısı geride kalır demiştim. İnönü zaferi kazanılmıştır. İşte Kamil Bey, ben de eve gitmeliyim, müjde götürmek lazım. Böyle dedi ama müjde verecek kimsesi olmamanın kederini de birdenbire hissetti. Sayfa 138. Kamil Bey çağının aydınlarını, çevresini, halkını gördükten, belirli bir gelişmeye vardıktan sonra Anadolu'ya bir plan göndermek işinden tevkif edilir. Romanın yarısına yakın bir kısmı Kamil Bey'in hapishanedeki yaşamını, davranışlarını, ruhsal sarsıntılarını, duraksamalarını, kuruntularını, üzüntülerini, her şeye rağmen namuslu kalışını anlatır. Kamil Bey'in arkadaşı Ahmet, çözülür yani söylenmemesi gereken sözleri söyler. Bu çözülmenin Kamil Bey üzerindeki etkilerini, Kamil Bey'in çözülme korkusunu, bu korkudan kurtuluşunu, Kemal Tahir, değme yazarın erişemeyeceği büyük bir gerçeklikle, büyük bir ustalıkla anlatmış. Ya Kamil Bey'in mapushaneden karısını düşünmesi? Kamil Bey, Nermin'e karşı uçsuz bucaksız bir acıma duydu, yüreği sızladı. Yine öyle, yemekleri soğutana kadar bekler. Ayşe uyuduktan sonra yine öyle hırkası omuzunda bir şeyler örüyor gibi, kendisini aldatarak yüreği korku ile dopdolu. Sayfa 212. İnsanı bir şiir gibi çarpan satırlar bunlar. Ama Kamil Bey, Nedime Hanım'a da acele bildirmek lazım. Bilhassa tehlikenin yalnız onun başında dolaştığını haber almalı. Sayfa 213 diye düşünecek kadar da olgunlaşmıştır. Sonra Niyazi'nin ispiyon olduğunu anlaması, buna varmak için yaptığı çözümlemeler. Bunlar Kamil Bey'i tip olmaktan kurtarıp insan yapan parçalardan. Çünkü Kamil Bey'in önceden çizilmiş bir kaderi olmadığını, yazarın istediği hareketleri yapmaya zorunlu olmadığını, Kemal Tahir'in Kamil Bey'i sevdiği açıkça belli olduğu halde görüyoruz. Kamil Bey yolunu kendi buluyor. Duraksamaları, korkuları, ilerleyip gerilemeleri, bocalayıp karara varmaları içinde yolunu kendi buluyor. Böyle olmasa romanın bitimine çok az kalmışken, 276. sayfada Kemal Tahir, Kamil Bey'in üç defa hangisi doğru, hangisi diye adeta bağırmasına müsaade eder miydi? Kamil Bey bu duraksamalardan geçerek gerçeklere varıyor. Bunun için bizi de vardığı gerçeklere inandırıyor. Kamil Bey yüreğini çıkarıp verir gibi ona bir sigara uzattı. Karşısındakinin hissettiklerini aynen duymak ve aynı şeylere inanmak. Asıl kardeşlik bundan ibaretti. Sayfa 287. Kamil Bey artık benden bize geçmiştir. Nedime Hanım'ın sözü bundan sonra insana daha bir gerçek, daha bir elle tutulur, gözle görülür gelir. O gece haklı bir gaye uğruna bilinen ve bilinmeyen arkadaşlarla beraber mücadele etmenin emsalsiz emniyetini, bunun yüreğe verdiği ferahlığı bir daha unutmamak üzere hissettim. Sayfa 130-131. Büyük olayların büyük duyguları, bir destan havası bütün kitap boyunca sürüp gidiyor. Çağımızda aydın kişinin kendinden verdiği ölçüde mutluluğa, huzura kavuşacağını bütün kitap boyunca görüyoruz. Romanı bitirdikten sonra ünlü bir Fransız yazarının bir sözünü anımsadım. Sanki esir şehrin insanları için söylenmiş. Bir kitabı okuyup bitirince sizde ruhça bir yükselme olmuşsa hiç çekinmeyin. O kitabın büyük bir eser olduğunu söyleyebilirsiniz. Esir şehrin insanlarına ek. Kemal Tahir, Kemal Tahir'e karşı ya da bir romancı yarattığı roman kahramanına sonradan niçin düşman olur? Kamil Bey'i Esir Şehrin insanlarında tanımıştık. 1958'de yazdığım Esir Şehrin İnsanları başlıklı yazıda Kurtuluş Savaşı'nın ülke gerçeklerinden habersiz bir paşazade üzerindeki değiştirici etkilerini, keyfine göre yaşamaktan başka bir derdi olmayan kültürlü ve zengin bir aristokratın ülke insanlarını, ülke gerçekliklerini tanıyarak nasıl sorumlu bir aydın, yürekli bir yurtsever haline geldiğini göstermeye çalışmıştım. Bugün de Kemal Tahir'in en sevdiğim romanı Esir Şehrin İnsanları'dır. Daha doğrusu bu romanın birinci baskısıdır. Kemal Tahir, Kamil Bey'in mahpushane yaşamını Esir Şehrin mahpusunda anlatır. Eski Paşazade Kamil Bey artık millici abidir. Esir Şehrin mahpusu Kamil Bey'in karısı Nermin Hanım'ı boşamasıyla sona erer. Her iki roman Kamil Bey'in belirgin niteliklerini vurgular. Kültürlü, sakin, kolay kolay sinirlenmeyen, alçak gönüllü, yaptıklarıyla övünmeyen, hatta övünülecek davranışlarını bile saklayan, onurlu, kendinden çok başkalarını düşünen, bu yüzden 7 yıla mahkum olmuştur, bileği güçlü biri. Kemal Tahir, Esir Şehrin insanlarından 15 yıl sonra yayımlandığı Yol Ayırımında, Sander Yayınları 1971, 3. bölümünü 5. kısmında Kamil Bey'in eski karısı Nermin Hanım'ı Kamil Bey hakkında konuşturur. Ve birdenbire ilk iki romanda tanıdığımız Kamil Bey gider, yerine başka bir Kamil Bey gelir. Bunu belirtebilmem için epey alıntı yapmam gerekecek. Yol Ayırımının 443. sayfasında Nermin Hanım Murat'la Şükran Hanım'a Kamil Bey'le hangi şartlar altında ayrıldığımızı biliyorsunuz değil mi efendim diye sorar. Karşılık gelmeyince anlatmaya başlar. Mahpustaydı Kamil Bey. Ağır cezaya çarpılmıştı 1921'de, 7 yıla. Bir gün apansız boş kağıdını yolladı. Bunu yapmasaydı içinde bulunduğumuz şartlarda 7 yıl bekleyebilir miydim? Bu soruyu şimdi şöyle ya da böyle karşılamak gereksiz. Mektuba eklediği gazete parçasında boşanma sebebi anlaşılıyordu. Kuvayi Milliye'ye çalıştığı için 7 yıl cezaya çarpılmış bir insanın karısı, düşmanların milli bayramları onuruna verdikleri bir baloya katılmıştı. Suçluydu. Sayfa 443-444. Ayşe'nin babası Kamil Bey, %100 haklı da sayılamaz. Biraz bekledi. Evet, halamın kocası iş yapıyordu işgal ordularıyla. Toplantılarına gitmek zorundaydı. Bir gün önce hastalandı. Ben zaten gitmeyecektim. Enişte hastalanınca fikrimi değiştirdim. Gitmeyi daha uygun buldum. Sayfa 444. Nermin Hanım'ın bu açıklamasına Şükran Hanım da Murat da inanırlar. Şükran gözlerini kısmış, Murat kıpkırmızı kesilmişti. Nermin bu kadar kolay anladıkları için karşısındakilere minnetle gülümsedi. Sayfa 444. Murat daha 15 yaşında bir çocukken tanımıştı Kamil Bey'i hapishanede ve o ana kadar hep Nermin Hanım'ı suçlamaktaydı. Kıpkırmızı kesilmesi Nermin Hanım'ın söylediklerinin doğruluğuna inanmasından. Şükran Hanım da Murat'la konuşurken Nermin Hanım bana kalırsa çok haklı olduğu halde sayfa 452 der. Kamil Bey'i bu kadar iyi tanıyan Murat Nermin Hanım'ın sözlerine inanırsa Şükran Hanım çok haklı derse okurlar haydi haydi inanacaklardır Nermin Hanım'ın sözlerine. Bunu istiyor Kemal Tahir. Nermin Hanım şöyle sürdürüyor Kamil Bey'i suçlamalarını. Bana hep ne kadar güçlü adam gibi görünmüştü. Ruhuyla, aklıyla güçlü. Meğer ne kadar kolay yanılıyormuş insan en yakınlarında bile. Pazı gücünden başka hiçbir gerçek gücü yokmuş. Gücü değil, güçlenme yeteneği bile yok. Ayşe'nin babası örneği az bulunur bencillerdendi. Ayşe'nin babası o kadar bencildi ki haklı bir davaya inanmak, bunda direnmek, kazanmak bile onu güçlü kılamadı. Kederle gülümsedi. Destan kahramanlarını yerine koydu kendisini. Vurgulama benim. Bir çeşit Allah'lık özentisidir bu. İnsanları insancıl yasalarla yargılamaktan çıkmıştır. Kendilerini kutsal misyon yüklenmiş sayanların zulme varan, orada rahatça yerleşen bağışlamazlığı. En korkunç alçaklık. 1920'lerde ne yaptı Ayşe'nin babası? Bütün namuslu insanların yapmayı ödev bildiğini. Vurgulama benim. F.N. Kolayca yaptığını. Aslında kimi insanlar için tehlikeli boğuşmalara atılmak, evinin gündelik geçimini sağlamaktan daha kolay oluyor. Daha büyük sorumluluk yükleniyor gibi davranıp, asıl küçük gündelik sorumluluklardan kaçmak. Ayşe'nin babasına 1921'lerde İstanbul şehrinde bize ekmek parası kazanmak, hapse girmekten çok daha zor geldiğine eminim. Vurgulama benim. F.N. Sayfa 445-446. Yakalandığı zaman evde sütçüye verilmek üzere bıraktığı 20 kuruş vardı. Halamın evine bu 20 kuruşla gidebildik. Sayfa 447. Kin tutmasaydı kaçar mıydı zaferden sonra? Hadi zaferden sonra demeyelim. Zenginliğini yeniden ele geçirdikten sonra yıllarca kızını olsun gelip görmez miydi? Sayfa 447. Vurgulama benim. F.N. Bundan sonra Nermin Hanım yeni bir suçlama yöneltir Kamil Bey'e. Bunlar gerçekten romantik. Vurgulama benim. F.N. Yaratacaklardır. Gerçek romantikler. Vurgulama benim. F.N. Ne kadar yumuşak, hatta gözü yaşlı görünseler gerçekten üzülmezler. Çünkü romantik. Vurgulama benim. F.N. Olmak bencil olmaktan gelir bence. Gerçekten üzülebilmek için insanın gerçekçi olması gerekir. Kamil Bey kızının ne sağlığıyla ilgilendi, ne okuması ile. Vurgulama benim. F.N. Kinin korkunçluğuna bakın ki bir kere bile uzaktan görmediğine eminim. Sayfa 448. Şükran Hanım'ın Kamil Bey'in boşama mektubuna neden gerçeği yazarak evlilik ilişkisini savunmaya çalışmadığı sorusuna Nermin Hanım'ın verdiği cevap şudur. Düşündüm epey, gereksiz gördüm. Çünkü Ayşe'nin babasını sevmediğimi anladım. Sevip sonra sevmemek değil, hiçbir zaman sevmediğimi. Galiba o da beni hiçbir zaman gerçekten sevmemişti. Sayfa 449. Alıntılar epey uzun oldu, farkındayım. Ama zorunluydu. Çünkü bildiğim kadarıyla edebiyat tarihinde hiçbir romancı yarattığı roman kahramanının kişiliğini sonradan değiştirerek onu küçültmeye, bunu yapabilmek için daha önce yazdıklarını değiştirmeye kalkışmamıştır. Roman kahramanını küçük düşürmek için bir başka roman kişisine gerçek dışı, roman dünyası içinde gerçek dışı demek istiyorum, sözler söyletmemiştir. Önce Kemal Tahir'in Nermin Hanım'a söylettiği yalandan başlayalım. Nermin Hanım, Fransızların milli bayramları onuruna verdikleri baloya gidişinin bu Kamil Bey'in boşama nedenidir. Gerekçesini şöyle açıklıyor. Halamın kocası iş yapıyordu işgal ordularıyla. Toplantılarına gitmek zorundaydı. Bir gün önce hastalandı. Ben zaten gitmeyecektim. Enişte hastalanınca fikrimi değiştirdim. Gitmeyi daha uygun buldum. Oysa Esir Şehrin Mahpusu'nda, Sander Yayınları 1970, hapishaneye gelen hizmetçi Eleni Kamil Bey'in "Nerede hanımlar?" sorusuna "Uyuyorlar beyefendi. Ben gelirken daha kalkmamışlardı. Hiç yatmadılar efendim. Sabahleyin geldiler. Gün doğduktan sonra. Fransızların balosuna gittiler." diye cevap verdikten sonra Kamil Bey ile Eleni arasında geçen konuşma şöyledir. "Enişte Bey ile hala hanım gitmediler mi?" "Gitmediler." "Neden?" "Doktor Lütfü Bey masraf etsin diye." "Anlamadım." "Doktor Lütfü Bey çok binti. Büyük hanımefendi ile beyefendi giderlerse paraları beyefendi verir." "Sabriye Hanım, siz gelmeyin de doktorun yüreğine insin," dedi. Yol ayrımında Doktor Lütfü Bey ile Nermin Hanım'ın evlendiklerini öğreneceğiz. F.N. Hiç acımadan masraf ettirmiş. Dönüşte Sabriye Hanım anlattı da gülmekten katıldık. Sabaha karşı doktor beye, "Nermin Hanım Hacı Osman Bayırı'nda bülbül dinlemek istiyor," demiş. Doktor biraz düşünmüş, sevinmiş. Mr. Thompson var, Prenses Fahire hanımefendi, Kontes Bolkinova, bir de Fransız subayı. Biraz bülbül dinlemişler. Sayfa 350-351. Kimi romanlarda romancının roman kişisine yalan söyletmesi o kişinin ruhsal durumunu açıklamaya yarar. Ustalıkla yapılırsa çok anlamlı olur. Romancı birkaç sayfada anlatılabilecek şeyleri birkaç cümleyle anlatabilir. Örnekse Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nda bunun başarılı örnekleri vardır. Yol ayırımında oldukça ilkel biçimde de olsa Kemal Tahir de kullanır bu yöntemi. Kadir'in Şükran Hanım'a söylediği yalanlar. Sayfa 445 ve sayfa 458. Ama Nermin Hanım'ın söylediği yalan roman kişisini aşan bir yalan. Romancı ustalığıyla, roman tekniğiyle ilintisi olmayan bir yalan. Kemal Tahir, Kamil Bey'i karalamak için yapıyor bunu. Niçin mi bu kadar kesin konuşuyorum? Şunun için. Nermin Hanım, Kamil Bey'i küçültmek için şöyle diyordu. Ayşe'nin babasına 1921'lerde İstanbul şehrinde bize ekmek parası kazanmak, hapse girmekten çok daha zor geldiğine eminim. Yakalandığı zaman evde sütçüye verilmek üzere bıraktığı 20 kuruş vardı. Halamın evine bu 20 kuruşla gidebildik. Kemal Tahir, Nermin'in bu sözlerini doğru göstermek için Esir şehrin insanlarının ikinci baskısında bir takım değişiklikler yapmış. Birinci baskıda Nermin'i yalanlayacak cümleler vardı. İkinci baskıda çıkarmış bu cümleleri. İşte örnekler. Nermin Hanım, Kamil Bey'in tevkifini Enişte Bey'e nasıl haber verdiğini birinci baskıda, Martı Yayınları 1956, şöyle anlatıyordu Kamil Bey'e. Aşçı kadını derhal Enişte Bey'ime yolladım. Sayfa 250. Aşçı kadınlı bir evle süt parası için ancak 20 kuruşu olan bir ev bağdaşamayacağı için ikinci baskıda, Sander Yayınları 1969, Kemal Tahir Nermin Hanım'a şöyle dedirtiyor. Enişte Bey'ime hemen telgraf çektim. Sayfa 353. Birinci baskıda Avrupa'dan dönünce Beyoğlu'nda iyi bir otele indiler. Sayfa 23. Diyen Kemal Tahir, İkinci baskıda otel sözü etmez. Kamil Bey ile Nermin Hanım'ı Nermin Hanım'ın halasının evinde buluruz. Amaç belli, iyi bir otelle aşırı parasızlık bağdaşamaz. Kamil Bey servetinin durumunu öğrenmek için avukatına gider. Kemal Tahir birinci baskıda şöyle diyor. Dosyalar ortaya döküldü. Uzun ve karışık hesaplardan sonra Kamil Bey'in İstanbul'da iki dükkanla bağlar başında bir köşkten başka bir şey kalmadığı anlaşıldı. Daha doğrusu merhum babasından bazı borçlar çıkaran dostlar, miras iddia eden uzak akrabalar çıkmıştı. Nişantaşı'ndaki konak satılırken eşyalarını avukat bir yere depo etmişti. Gidip onlara baktılar. Lüzumluları ayırdılar. Üst tarafını derhal koltukçulara verdiler. Dükkanların birkaç senelik kiraları da peşin alındığı için Kamil Bey'e sattığı menkul malların bedelinden başka para kalmıyordu. Sayfa 23-24.